Ayrım 10. Kayıp Sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 88. Evet, Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin hışmına uğramaktan korkuyordu. Ailesi yoksuldu, 3 çocuğu vardı. Cezaevine düşerse onlara kim bakardı? Cezaevine girdiğinde ailesine bakacak tek kişi tornacılık yapan Mustafa Erdoğan olacaktı. Ve onun ücreti bu kadar canı doyurmaya yetmezdi. Eskisi gibi yardımlaşmada kalmamıştı, herkes korkuyordu. Erdoğan'ın korkusunun asıl sebebi ekonomikti. Gözaltına alınmayı bekliyordu. Çünkü darbenin lideri Kenan Evren sıklıkla MSP'nin 6 Eylül 1980'de Konya'da yaptığı Kudüs'ü kurtarma mitinginden bahsediyordu. İstiklal Marşı söylenirken Akıncılar yere oturmuş, ezan sesi duymak istiyoruz demişti. Dinsiz devlet yıkılacak elbet, şeriat gelecek, gözyaşı dinecek. Şeriat İslam'dır, anayasa Kur'an'dır. Komutan Erbakan, Akıncı asker, yaşasın İslam devleti kavgamız. Vur de vuralım, öl de ölelim sloganları atılmıştı. Erdoğan da Konya'daki yürüyüşteydi. Binlerce insan vardı. Pek dikkat çekmediğini düşünüyordu. Düşünceleri gidip geliyordu. Ya polis kamerasında görüntüsü varsa? Ayrıca asıl korktuğu İstanbul'daki toplantılardı. 11 Mayıs 1980'de Şişli Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada cihat takatın son noktasına kadardır. Attığımız her adımın bir karşılığı vardır. Günümüzde Haçlı zihniyeti eskiye oranla daha modernize edilmiş şekilde karşımızdadır. AET, IMF, OECD bunların örnekleridir. Bu itibarla Milli Selamet Gençliği küfre karşı yılmadan mücadele edecektir demişti. MSP'nin diğer ilçe kongrelerinde de benzer konuşmalar yapmıştı. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini kutlamak için spor ve sergi sarayında düzenlenen toplantıda salonu dolduran gençleri göreve hazır kurtarıcı asker olarak tanımlamıştı. Erdoğan'ın bu tür sözleri İslamcı dergilerde yer almıştı. Evet, bekliyordu, her an kapısını askerler çalabilirdi. Hele İstanbul'da birlikte mücadele verdiği Tevhid dergisini çıkaran Yılmaz Yalçıner'in iki arkadaşıyla birlikte 14 Ekim 1980'de Tahran'a götürmek amacıyla Diyarbakır uçağını kaçırmaya teşebbüs etmesi ve yakalanması bardağı taşırmıştı. Yalçıner uçağı ele geçirince ilk önce artık burada şeriat yasaları geçerlidir, kadınlar başını örtsün demiş ve başta hostesler olmak üzere kadınların başını peçetelerle örttürmüştü. Erdoğan 12 Eylül darbesinin eline delil vermemek için evindeki İslamcı dergileri ve kitapları yaktı. Evde kitap olarak sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Kutsal kitabın varlığından tedirgin olmadı. Çünkü darbenin lideri Evren konuşmalarında sürekli ayetlerden bahsediyordu. Erdoğan özellikle bir dönem kendisini parlatan Sebil dergilerini yakmayı zor kabullendi ama mecburdu. Dergide hicretin 1400. yıl dönümü nedeniyle çok kişiye gönderdiği "Hicrete hazır mıyız?" başlıklı tebrik mesajı yayınlanmıştı. Şöyle diyordu: "Hicret zulmetten nura geçişin fiili tezahürüdür. Hicret mal mülk, ana baba, çoluk çocuk ve bütün dünya nimetlerini bir kenara iterek Hakk'a vasıl olma yolculuğuna çıkıştır. Hicret kavmiyetçiliğin, ırkçılığın, putçuluğun ve bütün beşeri sistemlerin yıkılışıdır. Hicret batılıları tasfiye hareketidir. Hicret belli bir imana kavuşmanın ifadesidir. Biz neyiz, ne haldeyiz, ne istiyoruz? İnancımızı yaşayamıyoruz. Dolayısıyla inancımızın gereğini yerine getirmek istiyoruz. Mutlak fikri hayatımıza hakim kılmak ve onu yaşatmak istiyoruz. O halde hicrete hazır mıyız?" Duhuli ile müşerref olduğumuz 1400. hicri yılınızı tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan İslam aleminin saadet ve selametine vesile olmasını niyaz ederiz. 10 Aralık 1979 Sebil. Evdeki Sebil dergilerini nasıl yakmasın, sahibi Kadir Mısırlıoğlu bile yurt dışına kaçmıştı. 26 yaşındaki Erdoğan hapse girmekten korkuyordu. Ya solcu olsaydı? Öyle ya, dillerinde hep aynı nakarat vardı. Ceberrut Kemalist dikta bizi ezdi, inancımızı bile öğrenemedik. O jandarma yok mu o jandarma, bize neler yaptı neler. Yazmak zorundayım. Sadece bir çırpıda aklıma gelenleri yazmalıyım. Taylan Özgür'ü vurup öldürdüklerinde 21 yaşındaydı. Deniz Gezmiş'i astıklarında 25 yaşındaydı. Hüseyin İnan'ı astıklarında 23 yaşındaydı. Yusuf Aslan asıldığında 25 yaşındaydı. Mahir Çayan'ı vurup öldürdüklerinde 27 yaşındaydı. Sinan Cemgil'i vurup öldürdüklerinde 27 yaşındaydı. Kadir Manga'yı vurup öldürdüklerinde 24 yaşındaydı. Cihan Alptekin'i vurup öldürdüklerinde 25 yaşındaydı. Hüseyin Cevahir'i vurup öldürdüklerinde 26 yaşındaydı. Ulaş Bardakçı'yı vurup öldürdüklerinde 25 yaşındaydı. Ömer Aynay'ı vurup öldürdüklerinde 24 yaşındaydı. Koray Doğan'ı vurup öldürdüklerinde 25 yaşındaydı. Alpaslan Özdoğan'ı vurup öldürdüklerinde 26 yaşındaydı. İbrahim Kaypakkaya'yı işkenceyle öldürdüklerinde 24'ündeydi. Ali Haydar Yıldız'ı işkenceyle öldürdüklerinde 20 yaşındaydı. 12 Mart 1971 askeri darbesi öncesi bu katliamları yaptılar. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra katliamlarına devam ettiler. Erdal Eren'i astıklarında 17 yaşındaydı. Necdet Adalı'yı astıklarında 22 yaşındaydı. Seyit Konuğu astıklarında 22 yaşındaydı. Hıdır Aslan'ı astıklarında 26 yaşındaydı. Mustafa Özenç'i astıklarında 22 yaşındaydı. Veysel Güney'i astıklarında 24 yaşındaydı. İlyas Has'ı astıklarında 28 yaşındaydı. Serdar Soyergin'i astıklarında 22 yaşındaydı. Ahmet Saner'i astıklarında 22 yaşındaydı. Kadir Tandoğan'ı astıklarında 23 yaşındaydı. Erdoğan Yazgan'ı astıklarında 21 yaşındaydı. Hangisini yazayım? Boşuna sormuyorum, bizi ezdiler diyen Erdoğanlar aslında hiç ezilmedi, hep korundular. Ezilenler ise bir gün bile çıkıp bizi ezdiler, dar ağacında astılar demedi. Kimseyle acı yarıştırmıyorum ama bu ülkedeki devrimcilerin hakkını verin. Erdoğan 12 Eylül darbesi kendilerine dokunmadığı halde çok korktu ve 7 yıldır bir türlü bitiremediği okulunu hemen bitirdi, askerlik şubesinin yolunu tuttu. Korkmasına da pek gerek yoktu. MSP'nin siyasal kadroları cezaevindeydi ama yapmak istedikleri hayata geçiyordu. Darbeciler sadece okullara din derslerini zorunlu yapmadı. Aynı zamanda İmam Hatipli Erdoğanların çilesine de son verdi. İmam Hatip mezunlarının üniversitelerin herhangi bir bölümüne girebilmelerine izin veren yasayı çıkardılar. Erdoğan yeni mezun olsa üniversiteye girmek için fark derslerini verip Eyüp Lisesi'nden mezun olmasına gerek kalmayacaktı. Boşuna korkuyordu darbecilerden, fikirleri iktidardaydı. Atatürk bile gardıroba sıkıştırılmıştı. Erdoğan acemiliğini Tuzla Yedek Subay Piyade Okulu'nda yaptı, şanslıydı. Tarih 31 Temmuz 1983. 4 aylık acemilikten sonra çekilen kurada Kağıthane Hastal'daki 3. Kolordu 6. Piyade Tümeni 77. Piyade Alayı A Karargah Servis Bölüğü çıktı. İETT'den sonra askerlikte de yine kantin görevlisi oldu. Öyle ya, muhasebe konusunda yüksekokul mezunuydu. Burada sizden izin istiyorum. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hep gündeme getirilen bedelli askerlik konusuna değineceğim. Çünkü Erdoğan gözümüze baka baka benim oğlum bedelli askerlik yapmayacak dedi. Oysa Bilal Erdoğan bedelli askerlik yaparak 21 gün kaldı peygamber ocağında. Mesele Bilal Erdoğan'ın askerliği değil, Erdoğan iktidarıyla sinsice yapılan bir oyuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu oyun sadece Ergenekon ve Balyoz üzerinden TSK'yı vurarak yapılmadı. Başka boyutu da var. Tarih 23 Nisan 1920, Büyük Millet Meclisi açıldı. Anadolu'daki işgal sürüyordu, dinciler ayaklanmıştı. Padişah yanlısı Kuvvayi İnzibatiye ulusal güçlere karşı harekete geçmişti. Doğu'da Ermeni isyanları ve işgalleri durmuyordu. İstanbul basını kin kusmaya devam ediyordu. Anadolu'da oluk oluk kan akıyordu. Ankara'daki ulusal güçlerin parası yoktu, silahı yoktu, yeteri kadar askeri yoktu. Bu koşullarda 1. Meclis'in açılmasının üzerinden daha henüz 3 ay bile geçmemişken, Bazı milletvekilleri bütçeye katkı amacıyla bedelli askerlik yasa tasarısını meclis gündemine getirdi. Tasarıya göre İslam olan ve olmayanların askerlik yapmama bedeli ilk 6 ay için 200 lira, bir tüfek ve 100 fişek idi. Yasadan yararlanmak isteyenler daha sonraki her 6 ay içinde 200 lira ödeyeceklerdi. Tasarıda bedelli parası konusunda İslam ve İslam olmayan arasında fark gözetilmemişti. Bu yasa tasarısı komisyonda ve meclis genel kurulunda nasıl görüşüldü? Tarih 4 Temmuz 1920. Uzun uzun meclis gizli zabıtlarındaki konuşmaları yayımlamayacağım. Dediler ki, bedeli nakdiyi kabul etmek millet arasında sınıf tefrik yani ayrılıkçılık eylemektir. Bütün milleti vazife-i vataniye ile tavzif ederek sevk etmek daha ziyade samimiyettir, daha ziyade kuvvet bağıştır. Binaenaleyh bedeli nakdiyi kabul etmekten ise umumunu askerliğe tabi tutmak, umumunu icbar etmek daha muvafıktır. Birinci Meclis Türk Müslümanların bedelli askerlik yapıp yapmamasına çabuk karar verdi. Köylü parasını verip cepheye gitmeyen eşraf için savaşmak istemiyor sözleri tartışmayı bitirdi. Mustafa Kemal'in fikri neydi? Mustafa Kemal milli egemenlik düşüncesiyle modern demokrasi anlayışının temelini atan Jean-Jacques Rousseau'ya hayrandı. Birinci meclis toplantılarında milletvekillerine Rousseau'nun yazdığı Toplumsal Sözleşme kitabını okumasını sıklıkla önerdi. Fransız ihtilalinin de temeli olan bu anlayış şöyle diyordu. Vatandaşlık ve eşitlik ilkesinin birincil maddesi sınıf farkı gözetmeksizin herkesin askerlik yapmasıdır. Halkın ordusu deyiminin nereden geldiğini düşünüyorsunuz. Mali açıdan oldukça zorluklar çekilen kurtuluş yıllarında bile Mustafa Kemal'in bedelli askerlik konusuna karşı tavır almasının sebebi bu olabilir mi? Kuvvetle muhtemeldir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının şu düşüncede olması şaşırtıcı olabilir mi? Ordu halkın ordusudur. Bedelli askerlik sınıf ayrımına yol açar. Ne kadar paraya ihtiyacımız olursa olsun vatandaşlarımız arasında zengin yoksul ayrımı yapmayız. Ülkesinin bağımsızlığı için herkes cepheye koşmalıdır. 1920'lerin ulusal güçleri böyle düşündü. Bugün Türkiye hala bedelli asker alımlarını tartışıyor. Bazı gazeteciler, hukukçular 1927'de Mustafa Kemal döneminde bedelli askerlik çıktığını iddia ediyor. 21 Haziran 1927 tarihli 1111 sayılı askerlik kanununda böyle bir madde göremedim. Sadece göçmenlerin geldiği ülkelerde bedelli askerlik yaptılarsa, Türkiye'de de askerlik yapmış sayılacağına dair bir madde var. Herhalde bundan dolayı Atatürk döneminde bedelli askerlik vardı sonucu çıkmaz. Batı destekli dinci liberal ittifak peygamber ocağı halkın ordusu gibi anlayışları artık köhnemiş bulup yıkılması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Erdoğan askerdi ama bir memur gibiydi. Yedek subay olduğundan kışlada sadece mesai saatleri içinde kalıyordu. Akşam evine dönüyordu. Bu arada muhasebe işini de aksatmadan yürütüyordu. Hem askerlikten hem de gizlice şirketten maaş alıyordu. Eşi, üç çocuğu ve annesine bakmak zorundaydı. 1980'li yılların başında hayat pahalılaşmıştı. 6 Kasım 1983 seçiminde asker olduğu için oy kullanamadı. Ama muhafazakar demokrat Turgut Özal'ı destekliyordu. Gece ya da hafta sonu evine gelen MSP'li arkadaşlarıyla siyasal gelişmeleri değerlendiriyorlardı. Hepsi vicdanlıydı. O yıllar hocaları Erbakan ve arkadaşlarının cezaevinden çıkmalarını sevinçle karşıladılar. Aslında şaşırtıcı bir gelişme vardı. Askeri darbe okullara mecburi din dersi koymuştu. İmam Hatip okullarının sayısı rekor sayıda arttırılmıştı. Radyo ve televizyondan din programları yaptırılıyordu. O dönemde 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından İslami çevrelerde dergiler dönemi başladı. Neredeyse her tarikatın, dergahın, cemaatin dergisi vardı. Sızıntı, Zafer, Fethullah Gülen cemaatinin dergileriydi. Altınoluk, Nakşibendi Erenköy cemaatinin dergisiydi. Öğüt, İcmal, Kadir-i Haydarbaş çevresinin çıkardığı dergilerde, Köprü, Bizim Aile, Mehmet Kutlular ekibinin çıkardığı dergilerde, Fetih, Genç Akademi, Süleymancıların dergileriydi. Dava, Radikal Nurcuların dergisiydi. Girişim, Radikal İslamcı Kürtlerin dergisiydi. Şehadet, Tevhid, Hizbullah'ın dergileriydi. İktibas, Tasavvuf Karşıtı, Ercüment Özkan çevresinin çıkardığı dergiydi. Rönesans, Adnan Oktar çevresinin dergisiydi. Kitap Dergisi, Mavera, İslamcı Edebiyatçıların dergileriydi. Hareket, Ülke, İslamcı Sosyalistlerin dergileriydi. Tezkire, Ümran, İslamcı Entelektüellerin dergileriydi. 1980'ler kendi ifadelerine göre İslami uyanışın başladığı yıllardı. 10. Ayrımın sonu, sayfa 95.